bakan.
Güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Biz kim miyiz? Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerleyiz. Efendim takvimler 12 Ekim 2021 Salı'yı, Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Dünyanın dört bir yanındaki siz sevgili dinleyicilerimize kocaman sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden de dinleyebilirsiniz. Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Güne Bakan'ın ilk bölümünde Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizle sizlerle olacağız. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar telefon attığımızda olacak. Duyum, algı ve bilişsel alanı, algı ve düşüncelerimizin duygularımızı ve davranışlarımızı nasıl etkilediğini, insanların tedavi ve yardım aradıkları olumsuz duyguları, olumsuz duygusal tepkileri konuşacağız. Efendim ikinci bölümümüzde yayınımızda atalardan yadigar köşemizde devam edeceğiz. Bu hafta Kırşehir Ahi Meclisi Başkanı Kazım Ceylan'a bağlanacağız. Ankara'da ahilerin kendilerine has yönetimi ne zaman kurduklarını, Ankara'da yaşayan önemli ahi yöneticilerini, ahi idaresinin özelliklerini, istişare, adalet, ehliyet, liyakat ve seçim özelliklerinin bu yönetimde nasıl uygulandığını konuşacağız. Güne Bakan başladı. Şimdi sizler için seçtiğimiz güzel bir müzik geliyor kulaklarınıza.
Aşkın şarabında bilmece içsin. Sevda yolunda bilmece geçsin. Aşkın bir alevmiş yar yar, bir ateş parçası. Bilmecen gönlünü ateşe verdin. Bilmecen gönlünü ateşe verdin. Bir sevmek bin defa, ölmek demekmiş. Bir sevmek bin defa, ölmek demekmiş. Bin defa ölmek, hiç ölmemek. Ölememekmiş. Aşkın şarabında bilmeden içsin. Sevda yolunda bilmeden geçti. Aşkın bir aleymiş yar yar, bir ateş parçası. Bilmeden gönlümü ateşe verdim. Ateşe verdim. Bir sevmek bin defa, ölmek demekmiş. Bir sevmek bin defa, ölmek demekmiş. Bin defa bitti, hiç ölmemek. Ölememekmiş.
Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programını dinliyorsunuz. Yolculuğumuz Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa adlı psikoloji köşemizde devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar var. Hakan Hocam merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
Sağ olunuz, güzel bir yayın diliyoruz. Tüm dinleyicilerimize de
umarım
hoş dinlemeler, güzel bir gün diliyoruz. Kıymetli Hocam, bugün sizinle duyum, algı ve bilişsel alanı, algı ve düşüncelerimizin duygularımızı ve davranışlarımızı nasıl etkilediğini, insanların tedavi ve yardım aradıkları olumsuz duygusal tepkileri konuşacağız inşallah. Öncelikle hocam, duyum nedir? Algımız nasıl işler? Konuya buradan başlayalım.
Evet. Şimdi duyum dediğimizde aslında adı üstünde duyu organlarıyla etraftan aldığımız veriye duyum diyoruz. Örneğin bir ses duyduğumuzda, şu an benim sesim İşte havaya yayılıyor ses dalgaları halinde. Bu başka bir insanın kulağı tarafından işte alınıyor bilgi, duyu siniri oradan da beyne gidiyor. Yani bu sadece tabii ki beş duyu dediğimiz işte görme, dokunma, işitme, tat hepsinde sinir hücresinin ilgili uyaranı alıp beyne kadar ulaştırdığı kısma duyum diyoruz. Yani o anda olup bitenlerin duyu organlarımızca alınması, onlara ilişkin uyarının alınması kısmına duyum diyoruz. Bir şeyi biz duyum derken, örneğin bir şeyi görebiliriz ama gördüğümüzü tanıma, anlamlandırma, ne olduğunu fark etme, bu kısma da algı diyoruz. Algı, duyumu ham bilgi gibi düşünelim. O ham bilginin beyin tarafından işlenmesiyle de algımız oluşuyor.
Şöyle hocam, her bakmak görmek değildir. Baktık, bu duyum oluyor, gördük, o da algı
evet,
oluyor değil mi?
Çok güzel, çok güzel söylediniz. Örneğin özel bir nörolojik bozukluk vardır. Hatta ünlü bir nöroloji hocası Oliver Sacks dünya çapında onda olan. Görüyor kişi fakat gördüğünün özellikle kendi yüzünü algılamıyor. Yani biz bir şeyi duyum olarak duyumsayabiliriz ama bu muhakkak onu algılayacağımız ya da ne şekilde algılayacağımızı belirlemez. Duyum ham bir veri diye düşünebiliriz. O işlendikten sonra da algı oluşuyor.
Evet. Şimdi algımız nasıl işliyor? İşte bilişsel alan. Buraya da değinmek istiyorum kıymetli hocam.
Şimdi bizim duyumlarımız ve algılama işlevimiz kısıtlıdır. Özneldir. İnsan olarak biz hepimiz duyduğumuz, algıladığımız şeylerin birebir gerçek realite olduğunu öyle alırız, öyle hissederiz, öyle görürüz. Ama biz aslında algılanabilecek ya da duyu organlarıyla alınabilecek bilginin çok çok azını alabiliyoruz. Bir kere duyu organlarımızın bir sınırlığı var. Yani diyelim belli bir frekansın altında ya da üstünde olan şeyleri duyamamamız gibi. Yine görsel olarak da bizim şu anda görebileceğimiz her şeyi görmüyoruz. Belli bir dalga boyu içerisindeki şeyleri algılıyoruz. Örneğin göz sadece görünebilir ışığı görülüyor. Görünebilir ışık aslında bir enerji. Radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi, ultraviyole ışınlar aslında aynı ailenin üyeleri. Yani şu anda mesela işte bu radyo yayınının ulaşması, işte cep telefonlarını kullanıyoruz. Onların yine yaydığı elektromanyetik dalgalar. Evet. Farklı dalga boylarındaki bu aynı ailenin üyeleri. Biz ancak belli bir aralıktaki dalga boyunu görebiliyoruz. Daha fazlasını veya tamamını görsek zaten herhalde dünya bizim için çok karmaşık hale gelirdi. Algının ve duyumun bu kısıtlılığı aslında bir yerde bizim hayatımızı kolaylaştıran bir şey.
Evet.
İş algıya geldiğinde hani duyu organlarının algılayabileceğinin dediğim gibi bir sınırı var. Belki bir köpek işte bizden çok daha fazla şeyi duyabiliyor, çok daha fazla şeyi koklayabiliyor, kokuyu fark edebiliyor, ayırt edebiliyor. Bizim belli bir kısıtlılığımız var ve gerçekte aslında algıya baktığımızda da bizim pek çok gerçek olarak zannettiğimiz şey aslında bizim beynimizin ürettiği şey. Mesela renk. Aslında cisimlerin kendisinde renk diye bir şey yok. Renk dediğimiz şey ışığın cisim tarafından hangisinin yansıtıldığına göre ortaya çıkan bir algısal bir durum. Düşünün, renk cisimlerin ışınları farklı dalga boylarıyla yansıtmasına dayalı beynimizin ürettiği bir fenomen. Yani biz beynimizi birebir dış dünyanın bir fotokopisi ya da bir tür hani kameranın ya da ses kayıt makinesi gibi işlediğini düşünebiliriz. Böyle değil. Gerek duyum, gerek algı beynimiz tarafından işlenerek ortaya çıkartan yani bir anlamda beynimizin inşa ettiği bir şey.
Evet.
Bu çok önemli. Çünkü biz mesela bazen böyle algısal yanlışlıklar şeye de sebep olabilir. Bir şeyi hakikaten duymayabiliriz belli bir anda. Yani o ses dalgası, duyum bize ulaşabilir ama biz o anda onu algılamayabiliriz. O zaman da ya ben sana şunu demiştim bak o zaman dediğimde biz yok öyle bir şey olmadı dediğimizde arada bu sefer iletişim kazaları çıkabilir. Aslında o kişi yalan söylemiyordur. Öyle algılamıştır onu.
Evet. Sevgili hocam. Geçenlerde internette bir videoya denk geldim. Bu algı konusuna güzel bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Örümceğin birisini yakalayıp cam bardağın içerisine koymuşlar. O videoyu çeken kişi de telefonunun kamerasını açmış. Ekranda şey var, örümcek var. Ona netleme yapıyor. O netlemeye bastığında ekrana hiçbir şey yok ortada. Örümcek tepki veriyor. Hemen kıpırdamaya, geri kaçmaya, bacaklarını oynatmaya çalışıyor. o vatandaş telefona hiç dokunmadığında örümcekte de hareket yok. Ama telefonun evet. o netliğine bastığında örümcek hareketlenmeye başlıyor. Biz göremiyoruz evet. ama o hayvan algılıyor evet. bunu.
Tabii. Şimdi bu algı, duyum ve algıdan çok önemli bir şey var. Bir de dikkat. Yani bunu etkileyen. Şimdi herkes aynı sesleri duysa, aynı şeyleri görse bile bunların içinde fark ettiği şeyler birbirinden farklı olur. Örneğin yeni bir bebeği olan bir anne çok yüksek bir sesi duymayabilir uyurken ama bebeğinin en küçük bir mızırdamasını duyabilir.
Evet.
Yine bizim işte geceleri panik atak yaşayan hastalarımız vardır. İşte geceliğin böyle çarpıntıyla, huzursuzlukla uyanırlar. Diyelim bir kısmında bu ataklar nasıl başlıyor? İşte kalbinde diyor çarpıntı oluyor ve işte ondan sonra da uyanıyor. Şimdi yapılan bir takım deneyler var. Kişinin kendi kalp atışlarının sayısını tahmin etmesi istendiğinde panik bozukluğu olmayan kişiler kalp atışlarını yanlış tahmin ediyorlar. Yani çok iyi algılamıyorlar ama panik bozukluğu olan bu bireyler kendi kalp atışlarını aşağı yukarı çok az hatayla tahmin ediyorlar. Şimdi iki kişinin de aslında kalbi atıyor. Aradaki fark ne? Algı, onu fark etme, dikkatin ona yönelme. Şimdi dikkat belli bir noktaya yoğunlaştığında biz oradan daha fazla şey duyarız. Ve algımızın daha çok yöneldiği, yani dikkatimizin neye yöneldiğini de tabii ki bizim önceki tecrübelerimiz, deneyimlerimiz ya da neye önem verdiğimiz belirler.
Evet, aslında bu da hayatı bayağı zorlaştırmıyor mu? Yani kalbim işte dakikada şu kadar attı, efendim işte kalp krizimi geçireceğim, panik atak mı yaşıyorum? Hep bir korkuyla yaşamaz mı insan?
Kesinlikle, çünkü şimdi belli bir şey, bu sadece hani panik bozukluğa özgü bir şey değil. Bütün ruhsal rahatsızlıklarda algı düzeyinde bir yanlılık söz konusudur. Örneğin depresyon. İşte depresyon nedir? Ruhsal çökkünlük, kendini kötü hissetme, işte ben hiçbir işe yaramıyorum, hayat çok kötü, gelecek çok kötü. Şimdi bu kişilerde genel olarak çevreye karşı da bir ilgi azalması olur. Hani konsantrasyon düşer. Ama ilginçtir, depresif hastalara çeşitli yüzler gösterilip, bunların bir kısmı işte olumlu yüzler, bir kısmı olumsuz yüzler. Daha sonra şu fark ediliyor ki olumsuz yüzleri depresif hastalar daha çok algılıyorlar. Yani o konudaki algıları gelişmiş durumda. Olumsuzluğu, negatif yüzleri daha iyi fark ediyorlar, daha iyi algılıyorlar. Bütün pek çok konuyla ilgili dikkat, performans düştüğü halde kayıp, olumsuzluk konusundaki, bunları fark etme konusundaki performans artıyor. Örneğin yine bizim paranoya dediğimiz durumlarda, paranoid tablolarda işte bir kişiye bir hikaye okutulduğunda ya da bir film gösterildiğinde paranoid, yani kuşkucu kişiler oradaki tehdit, tehlikeyle ilgili unsurları daha iyi algılıyorlar, daha iyi fark ediyorlar. Tabii algıdan sonra bir diğer daha boyut var. Şimdi biz dikkat ettiğimizi algıladık. Arkasından da tabii bu bilginin belleğe gönderilip gönderilmemesi meselesi var. Yani biz bir şeyi algılayabiliriz, unutabiliriz, algılayabiliriz, onu uzun dönemli belleğe göndeririz. Kişinin belli bir alanda hassasiyeti ve problemi olduğunda o bilgiyi, algıyı uzun dönemli belleğe de gönderiyor. Yani bir örneğin yine depresif bir insanla konuştuğunuzda işte bugün iyi neler oldu hatırlamıyor. Kötü neler oldu onları gayet güzel hatırlıyor.
Evet.
Ve onlar belleğe de aynı zamanda kaydediliyor, birikiyor. Dolayısıyla diyor ki kişi, yani hocam ben evet kötüyüm ama hani ben bunu kafamdan uydurmuyorum. İşte hayat kötü, şu kötü olay oldu. Onları gayet iyi hatırlıyor. Aslında problem bu çok zengin kişisel dünyamızda, kendi iç dünyamızda, çevremizdeki neleri algıladığımız, neleri algılamadığımız ruhsal durumumuzla çok çok bağlantılı bir şey.
Evet, doğru.
Kıymetli ve bir parantez daha açayım. Burada bizim duygusal durumumuz da yine algı ve dikkati etkiler. Örneğin üzüntülüysek herhangi bir sebeple ilgili üzülecek şeyleri daha çok fark ederiz çevremizdeki. Örneğin korkuluysak etraftaki korku oluşturabilecek ya da tehdit unsuru olabilecek şeyleri daha çok fark ederiz. Örneğin bir yine mutsuz, üzgün bir kişi şunu diyebilir. Hocam bir film seyrettiğimde işte bir bir ölüm haberini dinlediğimde hemen içimden ağlamak geliyor. Oradaki şeyler bile beni çok etkiliyor. Çünkü belli bir duygusal durum ona uygun düşünce ve algı içeriğini de ve yine bellek içeriğini de etkiler ve çağırır.
Evet. Sevgili hocam, bu koronavirüs pandemi döneminde algılarımız bir hayli açılıyor sanıyorum. Örneğin toplu taşıma araçlarında seyahat ederken, evet, bir kafede otururken yakınımızdaki biri hapşırdığında, öksürdüğünde hemen kafamızı kaldırıp o yöne bakıyoruz.
Tabii, evet.
Korkuyoruz, evet. Acaba işte virüs taşıyor mu, ortalığa bir virüs, evet, yayılımı oldu mu falan, değil mi? Daha böyle bir algıda, tabii, seçicilik olmaya başladı.
Şimdi eskiden olsa dediğiniz gibi böyle hapşıran, öksüren bir kişi olduğunda hani belki çok böyle dikkat çekici olursa, uzun sürerse dönüp bakılırken, şu anda dediğiniz gibi seçici dikkat hemen öyle bir şey dikkatimizi çekiyor. Hemen ona yöneliyoruz. Aslında hani bizim algılarımızın oluştuğu, işte hani bir anlamda beyin inşa ediyor dedim. Ham madde olarak neyi kullanıyor? Bir duyu organlarından gelen bilgiyi kullanıyor çevresel. Hı-hı. Bu aynı zamanda kendi vücudumuzdan gelen duyumları da kullanır. Ve beynin hani sağlıklı çalışabilmesi için aslında algıya ihtiyacımız var. Örneğin duyuma ihtiyacımız var. Örneğin bir takım deneyler var. Böyle hiç ses olmayan, sıfır ses olan özel odalar var. Sıfır ses, hiç,
evet,
yok.
Evet, doğru.
Böyle bir odada deneysel olarak insanlar bu odaya sokulduğunda en fazla, yanılmıyorsam dünya rekoru 40-45 dakika dayanabiliyor. Yani ortalama sağlıklı bir insan.
Evet.
Niye? Çünkü duyu organlarımızın örneğin sesle ilgili hiç algı olmadığında yürümeniz bile zorlaşıyor ve bir süre sonra sıfır ses olduğunda kişi kendi vücudunun daki organların çalışması, kemiklerinin sesi, kanın damarlarda akmasını falan hissetmeye başlıyor ve son derece rahatsız edici bir tablo oluyor. Çünkü beynimiz büyük bir bilgi işlemci. 85 milyar nöron var. Bu nöronlar hani hala tam tabii çalışmasını dört dörtlük anlamış değiliz ama birbirleriyle sürekli elektriksel yolla uyarılar kuruyor. Böyle bir anlamda organik bir ve müthiş bir bilgisayar bizim beynimiz.
Evet.
Müthiş bir bilgi işleme kapasitesi var ve bu bilgiyi işlerken aslında aynen bilgisayara benzer şekilde bir kendisinde yüklü programlar var, bir de çevresel girdi var, duyum ve algı. Bu ikisini işleyerek bizim hayatımızı sürdürmemizi sağlıyor. Ama bazen de işte o bilgi işlem makinesi problemli sonuçlara da yol açabiliyor.
Evet. Sevgili hocam, şimdi algı ve düşüncelerimiz, gün içerisinde pek çok şey algılıyoruz ve beynimizden de milyonlarca düşünce geçiyor. İşte olumlu, olumsuz, evet, üzülüyoruz, seviniyoruz, korkuyoruz, heyecanlanıyoruz, pek çok duygu. Bu algı ve düşüncelerimiz duygularımızı ve davranışlarımızı nasıl etkiliyor?
Şimdi burada aslında dediğim gibi bir yoğun bir bilgi akışı var. Bu bilgi akışı, ben hatta kitapta onu belirtmiştim. İnsan beyni saniyede 1 trilyon ila 100 trilyon byte'lık, bilgisayar terimiyle, bilgi işliyor. Şimdi biz bunun sadece 2000 byte'ının farkında olabiliyoruz. Yani müthiş bir bilgi işleme durumu var. Şimdi bizim algı ve düşüncelerimiz de duygularla çok bağlantılı. Duygular da aynı şekilde algı ve düşüncelerle bağlantılı. Ve sistem bir bütün. Hepsi birbirini etkiliyor. Herhangi birinde bir aksama olduğunda sorun yaşarız. Yani ben şuna benzetiyorum. Hani nasıl ki gözümüz, kulağımız, elimiz var. Hani bunlar bizim işte bedensel organlarımız. Aynı şekilde ruhsal anlamda da organlarımız var. Duyum, algı, düşünce, bunlar da bizim ruhsal anlamdaki organlarımız. Bu sistemin bir ahenk içinde çalışabilmesi için her bir parçanın önemi var. Örneğin duyguda bir problem olduğunda bu ister istemez algı ve düşünceye yansıyor. Yani olumsuz anlamda da yansıyabilir. Örneğin işte kimi kişilerde bizim suçluluk duygusu dediğimiz, pişmanlık duygusu dediğimiz veya vicdan dediğimiz duygu yoktur. Bu olmadığında işte kişi çok kötü şeyler yapabiliyor. Çevreye zarar verebiliyor ve bundan da herhangi bir rahatsızlık hissetmediği için rahatlıkla yapıyor. Oradan işte psikopati dediğimiz şey çıkıyor. Veya insan çok mesela duygusal olduğu anda karar verme mekanizması bozuluyor. Örneğin öfkeli bir insan çok kolaylıkla risk alabilir. Çok tehlikeli şeyler yapabilir. Tam tersi mesela çökkün olan, mutsuz olan bir kişi de hiçbir şey yapmayabilir. Kaygılı olan bir kişi hiçbir risk almayabilir, geri çekilebilir. Hı hı. Bizim bütün sistemlerimiz birbiriyle entegrasyon halinde çalışıyor. Ve bu dengeyi, bu ahengi korumak ruh sağlığı açısından çok önemli.
Hakan Hocam, insan beyni çok karmaşık ve günümüzde bilim insanları hala beynin gizemini çözmüş değil. Dolayısıyla evet. Bu konuda daha çok konuşulacak. Süremizin de sonuna geldik ama daha yarısını konuşabildik. Kalan kısmını da işte olumsuz duyguların, olumsuz duygusal tepkilerin ortadan kaldırılması gereken sorunların olup olmadığını önümüzdeki hafta inşallah sizinle konuşalım. Oradan devam edelim.
Tabii ki. Memnuniyetle, iyi programlar.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar bizlerle birlikteydi. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Aşka dair bir his varsa özünde, aşka dair bir his varsa özünde, sen ağlama ben ağlarım güzel dost, güzel dost, güzel dost, güzel dost. Damla damla yaş olurum gözünde, damla damla yaş olurum gözünde. Sen ağlama, ben ağlarım güzel dost, güzel dost, güzel dost. Damla damla süzülürüm gözümde, damla damla yaş olurum gözümde. Sen ağlama, ben ağlarım güzel dost, güzel dost, güzel dost. Acının bir sebebi var ama ezelden talibim kedere gama. Güzel dost, güzel dost, güzel dost. Derdin varsa yüklen benim sırtıma.
Derdin varsa yüklen benim sırtıma. Sen ağlama, ben ağlarım güzel dost. Güzel dost, güzel dost. Al derdini yüklen benim sırtıma. Al derdini yüklen benim sırtıma. Sen ağlama, ben ağlarım güzel dost. Güzel dost, güzel dost. Güzel dost.
Atalardan Yadigar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'a Atalardan Yadigar köşemizle devam ediyoruz. Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılında, bundan 731 yıl önce Ankara'da kurulan bağımsız ahi yönetimini konuşacağız. Kırşehir Ahi Meclisi Başkanı Kazım Ceylan şu an telefon attığımızda. Kazım Bey merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Merhaba, hoş buldum. Teşekkür ediyorum Mustafa Bey.
İyi günler, iyi yayınlar diliyoruz.
Çok teşekkür ederim bilmukabele.
Şimdi Ahi Evra'nın ilkeleri var. Buradan başlamak istiyorum izin verirseniz. Öyle güzel söylemiş ki, eline, diline, beline sahip ol, kalbini, kapını, alnını açık tut. Ahi'nin eli, kapısı, sofrası açık olmalı, gözü, beli ve dili kapalı olmalı. Eşine, işine, aşına özen göster. Harama bakma, haram yeme, haram içme. Doğru, sabırlı, dayanıklı ol, yalan söyleme. Ne kadar güzel anlatmış değil mi? Böyle kısa cümlelerle insanın bir toplumda huzur içinde, refah içerisinde yaşamasını özetleyen çok güzel cümleler.
Evet.
Kazım Bey, şuradan başlayalım isterseniz. Ankara'da ahiler kendilerine has yönetimi ne zaman kurdular?
Mustafa Bey, Anadolu'nun vatandaşması sürecinde, yani Malazgirt'ten sonra Türkmenler, Türkler Anadolu'ya yoğun bir şekilde geldiler ve farklı şehirlerde yerleştiler. Daha sonra burada Türkiye Selçuklu Devleti kuruldu ve onlar Anadolu'yu mamur hale getirdiler. Ancak 1240 yılında Babayiler'in isyanı ve özellikle 1243 yılında Moğolların Kısadağ Savaşı'nda galip gelmeleriyle Anadolu'ya girip Anadolu'yu perişan etmeleri Türkleri, Türkmenleri son derece olumsuz etkiledi.
Evet.
Bu arada Kayseri gibi, Kırşehir gibi yerlerde bulunan ahiler, ki Moğollarla en etkili mücadeleyi ahiler vermişlerdi, kendilerini güvende hissetmediler. Daha güvende buldukları yer olan Ankara'ya geldiler. Neden Ankara? O dönemde Ankara ticaret yolları üzerinde kurulmuş önemli bir şehir idi. Eski bir yerleşme idi. Ve Türklerin buraya gelmeleriyle, ahilerin buraya gelmeleriyle el sanatları çok gelişti. Özellikle Bent Deresi'nde de balık dericilik gelişti. Ankara'da tiftik keçisi yetişiyordu. Onun ürünleri ve tiftikler çok değer kazandı. Ankara'da ahiler oldukça güçlendiler.
Evet.
İşte Kösedağ Savaşı'ndan sonra Moğolların Anadolu'ya askeri olarak hakim olmaları üzerine Anadolu'da yer yer yerel beylikler, devletçikler kuruldu. Bunlardan biri de 1290 yılında Ankara'da ahilerin kurduğu bağımsız yönetim idi. Bu dönemde başlarında Ahi Hüsamettin'in, ki daha sonra Ahi Şerafettin'in olduğu Ankara'da ahiler kendilerine has bir yönetim tarzını uyguladılar. Ki bu dönemleri anlatan kaynaklar bu ahilerin şehirde güvenliği sağladıkları, can güvenliğini sağladıkları, kendilerine göre bir ekonomik model uyguladıkları, kendilerine has bir insan yetiştirme düzeni oluşturdukları ve kendilerine has idari bir model oluşturduğunu özellikle ifade ederler. Ki bu dönemde Ankara'da bilinen çok önemli ahi şahsiyetler vardır. Kimlerdir mesela? Ahi Hüsamettin, Ahi Şerafettin, sonra Ahi Kemalettin, Ahi Yusuf da deniliyor. Ve çok enteresandır. Bu dönemde Ankara'da kadınlar da ahiliğin kadın teşkilatı olan Bağcıyan-ı Rum da çok etkili bir şekilde teşkilatlanmıştı ki bunların başında Ahi İttim var. Yani 1290'dan itibaren Ankara bütün bölge olarak ahilerin hakim olduğu bir yer haline geldiler. Mesela bugün yanlış olarak söylenen Eti Mesut aslında Ahi Mesut'tu. Bizim Eti Mesut dediğimiz belde şu anda ilçenin doğru adı ne olması lazım? Ahi Mesut.
Evet.
Ya da Mamak bölgemiz vardı. Mamak, Ahi Mamak idi. Yani 1290'dan itibaren biz burada ahi yönetiminin kurulduğunu görüyoruz. Bu çok önemlidir. Ayrıca bu dönemde ahiler, ahi yöneticileri bey gibi yaşamışlar, şehri düşmandan korumuşlar, kendilerine göre bir askeri teşkilat kurmuşlar ve devrin önemli kaynaklarından Hadikat Selahattin'de belirtildiğine göre padişah gibi hükmetmişlerdir. Anlatabiliyor muyum Mustafa Bey?
Evet. Esasında bir esnaf teşkilatlanması ama toplumun her alanında varlar.
Evet, şimdi biz her ne kadar ahiliği şu anda bir esnaf teşkilatlanması olarak biliyor isek de ilk dönemde ahilerin içerisinde padişahlar yani sultanlar, vezirler, müderrisler, mutasavvuflar, kadılar, mal mülk sahipleri, büyük tüccarlar ve el emeğiyle geçinen insanlar da vardı.
Evet, toplumun yani her alanına hakimler.
Evet, evet, toplumun bütün kesimleri ahilik teşkilatının içerisinde yer alıyorlardı. Tabii son dönemlerde sadece 16. yüzyıldan itibaren sadece bir esnaf teşkilatına dönüşmüştür. Ama başlangıçta ahilik toplumun bütün kesimlerini kucaklayan muhteşem bir sistem, bir medeniyet hareketi olarak gelişmiştir. Burada ahilerin biz ilk dönemlerde Moğollarla ve Eratnalılarla bağlantılı olduğunu görüyoruz. Ancak Moğol tahakkümü ve Eratnalıların etkisi kaybolduktan sonra özellikle 1340 yılından itibaren ahilerin bağımsız bir yönetim sergilemiştir ki sergilediğini görüyoruz. Yönetim özelliklerini birazdan söyleyeceğim. Bu çok önemli. Yani ahilere has, Türkiye has bir model oluşturmuştur. Neye dayalı? İstişareye dayalı, adalete dayalı, liyakata dayalı, merhamete dayalı ve seçime dayalı bir sistem oluşturmuşlardır. Bunun ayrıntısını birazdan konuşacağız tahmin ediyorum.
Tabii.
İşte bu özellikleri şu anda ahilik sistemine bazı tarihçiler, araştırıcılar bu bir cumhuriyet idaresi, bazıları demokrasi idaresi diyorlar. Günümüz tabirleriyle bu sıfatlar doğru olabilir ama öz itibariyle kaynağını Türk tarihinden, Türk kültüründen ve İslam'ın esaslarından olan ahiliğin yönetim anlayışıdır bu. Yani ikinci meşrutiyetten sonra ortaya çıkan bir takım görüşlerle ahiliği aydınlatmak çok doğru olmasa gerek diye düşünüyorum.
Evet.
1354 yılında Orhan Bey zamanında Ankara ahileri Osmanlı'yla anlaşarak şehri teslim etmişler. Ama bir müddet daha kendileri otonom yönetimlerini sürdürmüşler. 1361 tarihinde de Ankara'daki ahi yönetimi yetkilerini Osmanlı'ya devretmiştir. Bütün kaynaklar Osmanlıların ahilerden bunu aldığını söylüyorlar ki Ankara'da şu anda kale dediğimiz yerde son derece önemli eserler var. Hemşerilerimiz, konuya ilgi duyanlar eğer giderlerse kaleye, oradaki eserlerin başta Ahi Şerafettin Aslanhane Camii de denilen cami olmak üzere çok önemli eserlerin, vakıf eserlerinin, çeşmelerin olduğunu görebileceklerdir.
Evet. Kazım Bey, dilerseniz şimdi ahilerin idaresine geçelim. Ahilerin idaresinin özelliklerini anlatır mısınız? Nasıl özellikleri vardı bu idarenin?
Evet, ahilerin idaresi son derece önemli idi. Şimdi esnaf teşkilatlarında ilk kendi teşkilatlanmaları nasıldı? Her yerde, bütün beldelerde yiğit, ahi, şeyh üçlemesi içerisinde teşkilatlanmışlar. Bütün beldelerde, bütün mesleklerde bu tarz teşkilatlanmışlar ve kendi aralarında bir ahi baba vekili seçmişler. Bütün Anadolu coğrafyasında, Kırım'da, Türkistan'dan Endülüs'e kadar, Balkanlara kadar bütün coğrafyada bunlar kendi aralarında teşkilatlanmışlar ve pirler piri denilen, şeyhler şeyhi denilen Kırşehir'deki ahi babaya bağlanmışlardır. Başlangıçta böyle bir teşkilatlanması vardır. Selçuklular döneminde ve özellikle Ankara'daki ahi yönetimi döneminde ahiler nasıl bir yönetim sergilemişlerdir? Her şeyden önce adalet ve liyakata dayalı bir yönetim tarzı getirmişlerdir. Hı hı. Çünkü ahiler kendilerini Allah'ın adaletini yeryüzünde yaymak ve uygulamak mecburiyetinde görmüşlerdir. Ve İslam'da da adalet ve adil hükümdarlar çok övülmüşlerdir. Öyle ki karıncayı bile incitmeyen buzağlı bir ineğin sağılmasını, nalsız bir beygire yük yüklenmesini ve arı kovanındaki balın, balda arının da hakkı olduğu düşüncesiyle bütünüyle al buradaki balları boşaltmayan ahiler adaletin sağlanmasını temel görev bilmişlerdir. Onun içindir ki yeryüzünde adaleti düzenleyi sağlamayı ve liyakata dayalı bir yönetim oluşturmayı kendileri için görev bilmişlerdir. Şunu çok açık söyleyeyim Mustafa Bey, bugün dünyanın ihtiyaç duyduğu iki temel yönetimde özellik ne derseniz ben adalet ve liyakat olduğunu söylerim.
Evet.
Sonra ahiler yönetimde meşveret sistemini, yani danışmak, istişare etmek sistemini getirmişler.
Güzel veciz bir söz var. İstişare eden istihare etmez diyorlar.
Çok doğru söylemişler.
Evet. İstişare o bakımdan çok önemli.
Çok çok güzel. Evet. İşlerinde de tabii her türlü her gruptan insanlar olduğu için, yani idareciler, alimler, şeyhler, mal sahipleri, çiftçiler, tüccarlar, el emeğiyle geçinen insanlar, onlar olduğu için istişare etmişler, bir ortak akılla devleti yönetmişlerdir.
Evet.
Ayrıca ahiliğin bir başka yönetim anlayışı da bütün canlılara merhamet etmesi ve bunu yönetime yansıtmalarıdır. Ahiler kendilerinden başka daha çok başkalarını, komşularını düşünmek zorundaydılar. Ve kendilerini başka varlıkların, canlıların, insanların yerine koyuyorlardı. Ki buna empati, yani özgecilik diyebiliriz. Bu çok önemliydi ahi geleneğinde. Mesela düşünebiliyor musunuz? Siftah geleneği vardır bunun bir yansıması olarak.
Evet.
Sabahleyin siftahınızı yapmışsanız, ilk alışverişi yapmışsanız kime gönderiyorsunuz gelen müşteriyi?
Komşuya.
Komşuya.
Evet.
Komşu da yapmışsa komşuya. Ben kaynaklarda 7 defa komşuya gönderildiğini gördüm.
Evet.
Ayrıca bir şey çok daha önemli. Ahilikte kalite kavramı çok önemli. Bizim medeniyetimize kalite kavramını ilk önce ahiler getirmişlerdir ki bunun yansıması işini doğru düzgün yapmayan insanların pabucunun dama atılması ve bir daha o mesleği yapmaması, bu bir yönetim özelliğiydi aynı zamanda. Bir şey daha çok önemli. Ahiler yönetimlerde, görevlendirmelerde, kendi teşkilat içerisindeki bütün görevlendirmeleri ehliyet, liyakat ve seçimle yapmışlardır. Mustafa Bey bu seçimle kelimesinin altını çiziyorum. Yani ahi teşkilatı diyelim ki Ketüda seçecek veya Yiğitbaşı seçecek. Onu nasıl belirliyor? Bu işi yapabilecek en güzel, en iyi 3 adayı belirliyor teşkilat.
Kişiler,
ve
evet.
Bütün teşkilat üyeleri buna, bu seçime katılıyorlar.
Hı hı.
Bundan dolayı da işte şimdi batılı araştırıcılar ya bu cumhuriyete benziyor ama bunlarda da bu zaman cumhuriyet yoktu diyor. Doğru, ama bu İslam'dan ve Türklüğün özünden gelen bir yönetim anlayışı olduğu için, eski kurultayların bir yansıması olduğu için batılılar ve bizdeki bir takım araştırıcılar, tarihçiler buna şaşırıyorlar. Bir diğer önemli husus da meselelerini teşkilat içerisinde hallediyorlar. Başka yere gitmiyorlar. Buna günümüzde ombudsmanlık diyorlar. Bu önemlidir. Bir de ahiler devamlı mazlumun yanında yer almışlardır. Zalime karşı sürekli mücadele etmişlerdir. Bağımsızlık, ahilik anlayışının temel direnç noktasıdır. Ve Moğollara karşı bundan dolayı da onlar mücadele etmişlerdir. Ve en önemlisi de ahilik, ahlakla yönetim anlayışını, ahlakı hayatın bütün alanlarına hakim kılarak geçirmişler, ahlakı hayat tarzı haline getirmişlerdir. İşte bu anlayış, bu model, ben inanıyorum ki haz ve hız çağındaki bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu bir modeldir.
Evet.
Tabii bu model kısa zamanda yayılmıştır bütün şeylerde. Neden kısa zamanda yayılmıştır? Çünkü Türk kültüründe var olan teşkilatçılık, cömertlik, dayanışmacılık, artık özelliği var teşkilatın bünyesinde. Bütün toplumun her kesimini kucaklama özelliği var. Teşkilatlanmada o dönemde Anadolu'da yaygın olan tarikatlardan da istifade etmişler. Tekke ve zaviye ile iç içe olmuşlardır. Aynı zamanda bir meslek ve Müslüman olmayı, iyi bir Müslüman olmayı ahiler temel şiar kabul etmişlerdir.
Süremizin sonuna geliyoruz. Cümlelerimizi toparlayabilirsek.
Evet, bağlayayım o zaman. Amerika'da ahilik üzerine araştırma yapan bir bilim adamı diyor ki ahilerin en önemli özelliği de devlet ile millet arasında köprü olmalarıdır diyor. İşte adalet, liyakat, merhamet, meşveret ve seçime dayalı bu yönetim tarzı ahiliği gelecek yüzyıllarda da insanlara model olacak bir sistem, bir yapı haline getirmiştir diyebiliriz.
Sayın Ceylan, Ankara'daki ahileri ve ahilerin demokrasiye dayalı yönetim tarzlarını çok güzel bir şekilde anlattınız bize. Onların istişareye, adalete, ehliyet ve liyakate çok önem verdiklerine değindiniz. Çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı, programımıza katıldığınız için. Başka
ben
bir programda görüşmek
ediyorum.
Ümidiyle.
İnşallah her zaman görüşürüz inşallah. Ben teşekkür ediyorum bana bunları anlatma fırsatı verdiğiniz
Estağfurullah.
Size ve ekibinize. Şule Hanım'a çok teşekkür ederim.
Sağ olunuz. Sizleri uğurluyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Sağ olun. İyi günler olsun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Atalardan Yadigar köşemizde Kırşehir Ahi Meclisi Başkanı Kazım Ceylan'ı ağırladık. Kendisiyle ahilerin yönetim şekillerini konuştuk. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca bugünlük size veda ediyoruz. Yarın mikrofon başında sevgili arkadaşım Sezin Zor olacak. Tekrar görüşmek ümidiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
Güne bakan.